Ayrım 7, Erbakan Soner Yalçın, sayfa 66. Kuruluş Beyannamesi. MNP'nin kuruluş beyannamesi ise şöyleydi: Allah'ın hakkı tutma, iyiyi sağlama ve kötüyü men etme yolunda bulunmak üzere mümtaz ve aziz milletimiz, asırlardan beri özleyip beklediğin, kendi ruhunun derinliklerinden gelen ve senin bizatihi kendi öz varlığının mana ve madde sahasında yeniden doğuşundan başka bir şey olmayan Milli Nizam Partisi, kuruluşu münasebetiyle sana ilk hitabını yaparken önce Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerine şükreder. Milli Nizam Partisi milletimizin fıtratında mevcut ahlak ve fazileti kuvveden fiile çıkarmak ve bu sayede cemiyetimize nizam, huzur, içtimai adalet ve vatandaşlarımıza da saadet ve selamet getirmek gayesiyle kurulduğunu belirtir. Bugün içinde bulunduğu durum ne olursa olsun, çok yakın bir gelecekte milletimizin yeniden bütün dünyaya örnek bir medeniyet kuracağını müjdeler. Bütün vatandaşlarımızı bu ulvi gayenin tahakkuku için el birliğiyle çalışmaya çağırır. Yabancı kültürlerin komünist veya kozmopolit zihniyeti halinde gelen iki başlı manevi istila hareketlerine karşı alabildiğine başıboş ve sahipsiz bırakılmış manevi bir alem, mana hırsızlarının kendilerinin ev sahibi olduklarını rahatlıkla iddia edebildikleri ve hakiki ev sahibinin ise kendi evine yerleşememesi için her türlü tertibatın alındığı tek memleket. Bugün bundan 1000 sene önce şahlanıp haçlı ordularını göğsünde söndüren, 500 sene önce gemileri karadan yürüten, 400 sene önce Viyana kapılarını zorlayan, yarım asır önce Çanakkale ve İstiklal Harbimizin şaheserlerini meydana getiren milli ruh yeniden şahlanıyor, coşuyor ve Milli Nizam Partisi'ni kuruyor. Milli Nizam Partisi'nin kurulduğu bugünün mana alemindeki yeri, milli heyecanın birikip coşkun bir deniz halini aldığı bir anda, bu denizi kendi şeddenin arkasında zor zapt etmeye başlayan azametli barajın artık su kapaklarının açılmasıyla kuvveden fiile çıkacak, Milli Nizam Partisi'nin muntazam kanallarından dört bir yana dağılarak bütün yurt satında her taraf refah, saadet ve selamet götürmeye başlayacaktır. Bugün bu mutlu gündür. Bütün milletimize uğurlu ve hayırlı olsun. Hediyesi bir teyp. Prensip olarak Erbakan'ın ziyaretleri dışında partide büyük toplantılar yapılmaması, çalışmaların adam adama markaj esası ile evlerde düzenlenmesi isteniyordu. Evlere davet işi o çevrenin müezzin, imam ve öteki din görevlileri ve hatırı kırılmayacak kişileri tarafından yapıldı. Köy çalışmalarında da aynı metot uygulandı. Yanlarına ilçeden imam ve gezici vaiz alan Milli Nizam ekibi bir minibüs kiralayarak saptanan köye ziyarete gitti. İlk ziyarette hiç politika konuşulmazdı. Sohbet genellikle dini konular üzerineydi. Birkaç ziyaretten sonra köye bir teyp hediye ediliyordu. Tabii teybin yanında Erbakan'ın kasetleri konuluyordu. Köylüler sabah akşam bu bantları dinliyordu. Burada bir noktaya işaret etmek gerekir. Milli Nizam Partisi o günlerde Türkiye'de parti olarak teknik olanaklardan en iyi yararlanan siyasi örgüttü. Hemen tüm il ve ilçe teşkilatlarında teyp ve kasetler vardı. Parti genel merkezi örgütlerini devamlı uyarıyordu. Herkes konuşmasına dikkat etsin, anayasa ve yasalar dışına çıkmasın. Bu uyarıya parti genel merkezinde çalışanlar uyuyordu. Ancak il ve ilçe teşkilat yöneticileri kürsüye çıkınca yılların suskunluğuyla bu uyarıyı unutuveriyordu. Bu nedenle Milli Nizam Partisi hakkında savcılıklardaki dosyalar giderek kabardı. Aslında Erbakan da pek dikkatli sayılmazdı. O yıllarda neler söylüyordu neler. Milli Nizam Partisi milletin iman davasını kendine şiar edinmiştir. Türkiye'de bugün 3 yol vardır. Birinci yol solculuk, sonu komünizm yolu. Bu yol CHP'nin. İkinci yıl kozmopolit masonluk yolu. Bu yolda AP'nin levhası var. Üçüncü yol MNP'nin yolu. Bu sağı temsil eder. Hak yolu, iman yolu. Önümüzdeki seçim sonunda 1973 yılında sizleri Ayasofya Camii'nde namaz kılmaya davet ediyorum. 31 Mayıs 1970 Karabük Site Sineması. Türkiye'de yeni bir Müslüman partisi kurulmasının lüzumunu hissederek MNP'yi kurduk. 18 Ocak 1970 Boyabat Sümer Kahvesi. Erbakan MNP'nin herkesin anladığı manada bir parti olmadığını, teşkilatlandırmak ve maksatlara ulaşabilmek amacıyla parti adını aldıklarını, kanuni mecburiyetle parti adı altında toplandıklarını, fakat hakikatte parti olmadıklarını, Avrupalıların taharet dahi bilmeyen hippiler olduğunu, 50 yıllık batıl devreden kurtulup 1000 yıllık hakka teslimiyet devrine geçeceklerini belirtiyordu. 19 Eylül 1970 Bafra Cumhuriyet Meydanı. Milli Nizam Partisi'nin kapatma davasında Erbakan'a yönelik iddiaların en ilgi çekici bölümü 7 Ekim 1970 günü Edirne Ayvazoğlu Sineması'nda yaptığı konuşmaya aitti. Erbakan'ın burada yaptığı konuşma iddianamede büyük ölçüde yer aldı. Milli nizam denince okulda okunan sosyoloji ve ahlak kitapları yerine hadisi şerif kitaplarının, İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani'nin kitaplarının okutulacağı günün gelmesi gerektiğini, milli nizamcı olarak şehadet bayrağı altında toplanmanın mecburi olduğunu, halkçıyım diyen insanın başının düşük olacağı için ona demek batıl yolda hizmet ediyorsun, bir an evvel tövbe et, gel nizama katıl tavsiyesinde bulunmanın gerekli olduğunu, besmele ile milli nizama kaydolmanın gerektiğini, milli nizamın şehadet işaretinin anlamının çok büyük olduğunu, bu işaretin ne olduğunu bilmeyen varsa ve yapamıyorsa öğrenince eve gidip tövbe edeceğini ifade ederek sözlerini topluluğa şehadet parmaklarını kaldırtarak tamamlamıştı. Yani yemin ettirmişti, iddia böyleydi. 13 Kasım 1970 günü Sapanca'da yaptığı konuşmada Erbakan, MNP işaretinin tekbir olduğunu belirtmiş, herkesi ayağa kaldırıp parmaklarını kaldırttıktan sonra, ''Ya Rabbi, milli nizamı evliyaların duasındaki idarenin bu memlekete gelmesine vesile kıl. Amin. Ya Rabbi, sen milli nizamın bütün Sapancalıların ve milletimizin dünya ve ahiret bütün saadetine vesile kıl. Amin.'' sözleriyle konuşmasını tamamlamıştı. 31 Ekim 1970 günü Samsun İl Kongresi'nde milli nizamdan başka zihniyete hizmet etmenin Yahudi askerliği olduğunu, Türkiye'deki manevi harpte hak cephesinin bir batıl cephesinin 72 fırka olduğunu, tek halk cephesinin MNP olduğunu belirtmişti. 28 Ağustos 1970 tarihinde Hakkari'de yaptığı konuşmada, küçük yaşta çocuklara dinimizin layıkıyla öğretilmediğini, bir insanın gözlerinden kırmızı ışık çıkıyorsa komünist, sarı çıkıyorsa mason olduğunu, kendilerine yarayan insanın gözlerinden yeşil ışık çıkması gerektiğini, dinin de böyle kurtulacağını, milli nizamın gayesinin bu olduğunu iddia etmişti. Ve neler dememişti ki? Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi Müslümanlığı yok etmek için kullanılıyor. 17 Mayıs 1970 İzmir'de yaptığı konuşmada, Milli Nizam Partisi gül, cennet kokanların partisidir. 1970 Trabzon konuşması. Konuşulanlar bunlarla sınırlı değildi. Ayrıca 50 yıldır yapılan işlerin Nemrut'un iki sütununa gerilmiş mancınık gibi milleti ateşe attığını, milli nizama düşen vazifenin Hak Peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna sadakat ve hakka teslimiyet olduğunu, yakalarındaki rozetin biz İbrahim Aleyhisselam'ın yolundayız anlamına geldiğini söylemişti. 28 Haziran 1970'te Urfa'da yaptığı konuşma. Yine bir başka yerde Mehdi aleyhisselamın geleceğini ve onun devrinden önce de ona basamak olacak devirlerin geleceğini, dua ve temennilerinin milli nizamın Mehdi aleyhisselamın devrine basamak teşkil edeceğini belirtmişti. 14 Ocak 1971 günü Diyarbakır İl Kongresi'nde yaptığı konuşma. Tarikat destekli örgütlenme modeli sayesinde MNP bir yıl içinde 60 il 400'ün üzerinde ilçede teşkilatlandı. Bu hızlı örgütlenme başarısı Erbakan'ı bile şaşırtmıştı. Darbe nedeni kongre. 12 Mart 1971 muhtırasından hemen sonra Yargıtay Başsavcısı Hikmet Gündüz tarafından hazırlanan Milli Nizam Partisi iddianamesi Anayasa Mahkemesi'ne verildi. Gerekçe laikliğe aykırı faaliyetlerde bulunmak, yani anayasanın 2, 19 ve 57. maddeleriydi. Milli Nizam Partisi'ni 17 avukat savundu. Dosya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına oy birliğiyle karar verildi. Karar 14 Ocak 1972 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gerekçeli karara göre Milli Nizam Partisi İzmir Gençlik Kolları tarafından bastırılıp dağıtılan Erbakan ile ilgili 3 kitapta şeriat propagandası yapılması, genel kongrede partililerin içtiği Milli Nizam andı ve yine genel kongrede birlikte söylenen Hak Yol İslam Yazacağız, Milli Nizam Marşı neden gösterilerek kapatılmıştı? Dipnot: Hür dünyanın göbeğine Milli Nizam yazacağız. Kuşların göz bebeğine Milli Nizam yazacağız. Yola, ağaca, pınara, esen yele, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara Milli Nizam yazacağız. Koç burcuna, yay burcuna, bebeklerin avucuna, minarelerin ucuna Milli Nizam yazacağız. Herkes duyacak, bilecek, gizlenmez gayri bu gerçek. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, Milli Nizam yazacağız. Marş anayasanın başlangıç bölümüne, anayasa maddelerine, siyasi partiler kanununa, kısaca laik Türkiye Cumhuriyet yasalarına aykırı bulunmuştu. Kapatılma gerekçeleri arasında MNP'nin okullarda din derslerinin zorunlu olmasını istemesi de vardı. Burada bir olaya değinmemiz gerekiyor. MNP 1. Olağan Kongresi 12 Mart muhtırasına çok az bir süre kala, yani 2 ay önce 24 Ocak 1971 tarihinde yapıldı. MNP'nin kongresi tıpkı 12 Eylül 1980 askeri darbesine birkaç gün kala yapılan ve darbeye gerekçe gösterilen MSP'nin Konya'daki ünlü mitingi gibi basından ve kamuoyundan çok tepki almıştı. Gazetelere göre MNP kongresinde Atatürk fotoğrafı yoktu. Sarıklı cübbeli sakallılar sürekli tekbir getirmişlerdi. Ayrıca devlet radyosu sürekli kongreden bahsedip kamuoyunun büyük tepki duyduğunu haber yapmıştı. Kongre Türkiye'nin başlıca gündem maddesi oluvermişti. Arkasından muhtıra gecikmedi. Her iki askeri müdahale öncesinde de gerek MNP'nin gerekse MSP'nin böyle gösteriler yapması tesadüf mü? Her iki müdahalenin yapılış nedenleri arasında askerlerin söylediğine göre bu tür gerici hareketleri önlemek vardı. MNP'nin kapatılış süreciyle ilgili gazeteci Cüneyt Arca Yürek, Çankaya'ya giden yol 1971-1973 kitabında bakın ne yazdı. Demirel herkes nizam veriyor, bir de nizam partimiz var ya dedi ve gülmeye başladı. Radyodan nizam partisi kongresini dinleyenler başbakan bu partiyi kapatsın diyor. Elimde olsa dedi Demirel. Peki ama Cumhuriyet Başsavcısı niye kapatmıyor bu partiyi, dosyası verilmedi mi? Verildi, hem de 6-7 ay önce. Yarın da bugünkü kongreyle ilgili resmi bilgiler gider başsavcılığa. Ama başsavcı illaki bir hükümet kararnamesi istiyor. Ben de ya Anayasa Mahkemesi kapanmasın diye karar verirse o zaman başka çıkış yolu kalmaz diyorum. Partiler yasası başsavcının re'sen davranabileceğini söylüyor. Ah, herkes üstüne düşeni yapsa. Siviller böyle düşünüyordu. Peki askerler? Süleyman Arif Emre gazeteci Oral Çalışlar'a yıllar sonra şunları anlatmıştı. MNP'nin kapatılması kampanyasına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Rafet Üçkenalp Paşa karşı çıkmıştı. Nuri Emre, MİT mensubu, bana bu konuda Rafet Paşa'nın düzenlettiği bir raporu göstermişti. Bu raporda Rafet Paşa sol anarşinin hız kazandığını, bunu önlemek için dini eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyordu. Dipnot Refah Partisi'nden nereden nereye sayfa 32. Bir parantez daha açalım. Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu Milli Nizam Partisi 12 Mart muhtırasından sonra 20 Mayıs 1971'de kapatıldı. Ancak partinin milletvekilleri hakkında hiçbir yasal işlem yapılmadı. Milletvekilleri TBMM'ye bağımsız milletvekili olarak gidip gelmeye başladı. Denizler'in idam oylaması TBMM'de 10 Mart 1972'de oldu. Erbakan bu oylamaya katılmadı. MNP'nin diğer iki milletvekili Isparta milletvekili Hüsamettin Akmumcu ve Tokat milletvekili Hüseyin Abbas idama evet dedi. Hadi söz geldi yazalım. Peki o gün TBMM'de kimler nasıl oy kullandı? Bazı bilindik isimleri yazalım ki idam deyince akla sadece darbeciler gelmesin. İdamı isteyenler: Süleyman Demirel, Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, İlhan Darendelioğlu, Turhan Feyzoğlu, Faruk Sükan, Vefa Tanır, İhsan Kabadayı, Ahmet Topaloğlu, Turgut Toker, Ahmet İhsan Kırımlı, Barlas Güntay, Kemal Demirer, Seyfi Öztürk, Abdurrahim Türk, Hamdi Maden, Talat Asal, Necmettin Cevheri, Cevdet Akçalı, Orhan Oğuz, Ali Naili Erdem, Mesut Erez, Nuri Bayar, Enver Akova, Cahit Oral, Nahit Menteşe, İsmet Sezgin, Esat Kıratlıoğlu, Erol Akçal, Emin Paksüt, Abdullah Ensarioğlu, 245 milletvekili. Çekimser: Gıyasettin Karaca, Hüseyin Balan, Fazıl Güleç, 10 milletvekili. Karşı çıkanlar: Başta İsmet İnönü vardı. Hatta siyasi davalarda idam olmasın teklifini bile gündeme getirdi. Sert tepkiler aldı. Karşı çıkan diğer bazı isimler şunlardı: Bülent Ecevit, Kamil Kırıkoğlu, Cahit Angın, Celal Kargılı, Mehmet Ali Aybar, Orhan Eyüboğlu, Orhan Kabibay, Necdet Uğur, Şeref Bakşık, Mustafa Üstündağ, Nermin Neftçi, Mustafa Timisi, İsmail Hakkı Birler, Abdullah Baştürk, 63 milletvekili. Oylamaya katılmayanlar: Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Kemal Kaçar, Profesör Aydın Yalçın, Memduh Ekşi, Hilmi İşgüzar, Ahmet Şener, Kinyas Kartal, Cahit Karakaş, Kemal Satır, Şevket Yılmaz, Kasım Küfrevi, Kazım Ulusoy, Orhan Birgit, Osman Bölükbaşı, Yüksel Menderes, Ali Naki Ulusoy, Zeki Çeliker, Ali Rıza Septioğlu, Sadık Perinçek, Rıza Kuaz, 124 milletvekili. Oylama sonucu TBMM'den idam kararı çıktı. CHP idamları Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi raportörü CHP'nin başvurusunun reddedilmesini istedi. Mahkeme raportörü dinlemedi. TBMM'nin kararını usul yönünden bozdu. İdamlar 24 Nisan 1972'de yeniden TBMM gündemine geldi. Necmettin Erbakan İsviçre'ye gittiği için oylamaya katılmadı. İki MNP'li yine idam lehine oy kullandı. Bu arada bir önceki oylamaya katılmayan Alparslan Türkeş, Profesör Aydın Yalçın, Zeki Çeliker gibi bazı milletvekilleri bu kez idam lehine el kaldırdı. İdam isteyen milletvekili sayısı 245'ten 275'e çıkmıştı. Ve senatodaki oylama sonucu da kararı değiştirmeyince Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972'de idam edildi. Erbakan oylamaya katılmadı ama hareketi Denizler'in idamını destekledi. Nizam şirketleri. Milli Nizam Partisi kapatılınca parti yöneticileri ne yaptı? Türkiye İşçi Partisi yöneticileri gibi 10-15 yıla mahkum olup cezaevlerine doldurulmadılar. Genel Başkan Erbakan İsviçre'ye gitti. Diğer yöneticiler ise şirket kurdu. Açıp bakarsanız 1970'li yılların başındaki ticaret sicil gazetelerinde çok sayıda MNP yöneticisinin ismine rastlarsınız. İşte bir örnek. 18 Haziran 1971 tarihli 4275 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi. 22.876 sicil sayılı şirketin adı İPA Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Anonim Şirketi. Yönetim kurulu üyelerini tanıyalım. H. Tahsin Armutçuoğlu, Mehmet Şatoğlu, Orhan Batı, Abdülkerim Doğru, Enver Muammer Özkan. MNP kurucusu Mehmet Şatoğlu aynı zamanda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısıydı. Gül ailesinde milli görüşçü olan ilk kişiydi. İsimler yabancı gelmemiştir. Armutçuoğlu gibi MNP kurucularından Abdülkerim Doğru'yu, Orhan Batı'yı da kitabın ileri bölümlerinde tanıyacaksınız. Doğru, MSP döneminde bakan olacaktır. Batı ise MSP'nin genel başkan yardımcılığından Karayolları Genel Müdürlüğü'ne terfi edecektir. Diğer yöneticilere ne oldu? Durun canım, onlar da şirket kurdular. Hem de İPA Gıda Şirketi'nden 10 gün önce. 8-5-1971 gün ve 4242 sayılı Ticari Sicil gazetesini açıp bakarsanız 22709 sayı ile kayıtlanmış Nidaş Nizam Neşriyat ve Dağıtım Şirketi'ni görürsünüz. Bu şirketin yönetim kurulu üyeleri de yabancı değil. Hasan Aksay, Fehmi Cumalıoğlu, Hasan Tahsin Armutçuoğlu, Mehmet Şatoğlu, Orhan Batı. Armutçuoğlu, Batı ve Şatoğlu'nu artık yakından tanıyorsunuz. Hasan Aksay ile Fehmi Cumalıoğlu'nu da anımsadınız herhalde. Hepsi MNP kurucusu. Fehmi Cumalıoğlu daha sonra MSP Genel Başkan Yardımcısı oldu. Hasan Aksay ise MSP'nin Devlet Bakanlığı'nı yaptı. Nidaş Nizam Neşriyat ve Dağıtım Şirketi'nin bir de denetçisi vardı. Ahmet Tevfik Paksu, o da MNP kurucusuydu. Daha sonra MSP'nin Çalışma Bakanı oldu. Şirketlerde deneyim kazandılar. 1971 yılına göre oldukça büyük sermayeli şirketler bunlar. Nidaş Nizam Neşriyat ve Dağıtım Şirketi'nin sermayesi 2 milyondu. Yönetim kurulu üyeleri arasında 400 bin liralık paylara bölünmüştü. İPA Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin sermayesi 500 bin liraydı. Ancak bir yıl sonra sermayesini 5 milyon liraya çıkardı. İPA'nın sermayesini yükselttiği tarih 20 Eylül 1972. MSP'nin kuruluş tarihi ise 11 Ekim 1972. Yani milli nizamcılar parti işlerine tekrar bulaşmasalar herhalde bugün milyoner olurlardı. Gerçi particiliğin daha iyi para getirdiği söylenir ya. Yönetim kurulları değişti ama İPA'lar, YİPA'lar, GİMTAŞ'lar, YİMTAŞ'lar bugün adları değişse de faaliyetlerine hala devam ediyor. Bitmedi, bir şirket daha var. Yeni Neşriyat AŞ. 17 Ağustos 1972 tarihinde 500 bin lira sermaye ile kuruldu. Kurucuları bildik isimler: Oğuz Han Asiltürk, Sabri Özpala, Hasan Aksay, Fehmi Cumalıoğlu, A. Tevfik Paksu. Şirketin sermayesi 8 Ekim 1974 tarihinde 2 milyona çıkarıldı. Sermayesi 800 paya bölündü. En fazla payı alan Hasan Aksay 360 pay aldı. Oğuzhan Asiltürk ve Necmettin Erbakan 150'şer pay aldı. Yeni Neşriyat AŞ Milli Gazete'yi çıkardı. Şirketlerin ömrü uzun olmadı ama hareketin yayın organı Milli Gazete 2012'de 40. yılını kutladı. Fakat tirajı pek artmadı. Hep 30 ile 50 bin arasında bir satışı oldu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 74.